Ayrım 17.
Belki de budalaca bir öneri. Küçük Boris Vedel Azayis pansiyonuna girecekse yanılmıyorsam. Sofroniska orada biraz yalnız ve umutsuz kalmasından korktuğunu söylemiyor muydu size? Gidip başvurursam Laura da beni salık verirse burada bir iş bulamaz mıyım? Belleticilik, yardımcılık, daha ne bileyim. Yaşamımı kazanmam gerek. Yapacağım işlere karşılık fazla bir şey de istemem. Yiyip içmek, yatıp kalkmak yeter bana. Sofroniska'nın bana güveni var. Boris de iyi anlaşıyor benimle. Onu korur, ona yardım ederim. Öğretmeni, dostu olurum. Gene de size bağlı kalır, arada sizin için çalışırım. En ufak bir işaretiniz üzerine koşup gelirim. Söyleyin, ne dersiniz buna? Buna daha bir ağırlık vermek istercesine, iki gündür düşünüyorum bunu, diye ekledi. Doğru değildi söylediği. Bu güzel tasarıyı hemen o anda uydurmasa daha önce Laura'ya anlatmış olurdu. Ama doğru olup da söylemediği şey, izinsiz olarak Edward'ın günlüğünü okuyalı ve Laura ile karşılaşalı beli, Vedel pansiyonunu sık sık düşündüğüydü. Armanı, Olivia'nın kendisinden hiç söz etmediği bu dostunu tanımak istediğiydi. Sarayı, küçük kız kardeşi tanımayı daha da çok istediğiydi. Ama merakı gizli kalıyordu. Laura'ya duyduğu saygı, bunu kendi kendine açmasını bile önlüyordu. Edward hiçbir şey söylemiyordu. Ama Bernard'a kalacak bir yer sağlaması bakımından bu tasarı hoşuna gidiyordu. Onu bir yerde barındırmak zorunda oluşuna pek aldırmıyordu. Bernard mumu üfledi, sonra gene konuştu. Kitabınız konusunda söylediklerimizden hiçbir şey anlamadım sanmayın. Kurduğunuz uzlaşmazlık... Ben kurmuyorum, dedi Edward. Bu uzlaşmazlık var. Ama işte bunun için çarpışasınız diye kimi olayları üzerinize sürmem iyi olmaz mıydı? Sizin için birçok şeyleri incelerdim. Edward karşısındakinin biraz alay etmesinden kuşkulanıyordu. Aslında kendisini Bernard'ın küçülttüğünü duyuyordu içinde. Bernard çok güzel anlatıyordu anlatmak istediğini. Bunu düşünürüz, dedi Edward. Uzun bir zaman geçti. Bernard boşu boşuna uyumaya çalışıyordu. Olivia'nın mektubu huzurunu kaçırmaktaydı. En sonunda dayanamadığı, Edward'ın da yatağında kımıldadığını duyduğu için ''Uyumuyorsanız bir şey daha sormak isterdim size.'' diye mırıldandı. ''Kont de Passavant hakkında ne düşünüyorsunuz?'' ''Hay Allah, bunu pekala kestirebilirsiniz.'' dedi Edward. Biraz sonra da ''Ya siz?'' diye sordu. ''Ben mi?'' dedi Bernard vahşice. ''Ben onu öldürebilirim.'' 7. Yolcu tepenin üstüne gelince oturur, artık iniş aşağı sürecek yürüyüşüne yeniden başlamadan önce bir bakar şöyle. Saptığı bu dolambaçlı yolun kendisini en sonunda nereye götürdüğünü görmeye çalışır. Yol gölgede silinir gibidir çünkü akşam olmaktadır. Gafil yazar da böylece bir an durur, soluk alır, öyküsünün kendisini nereye götüreceğini düşünür kaygıyla. Küçük Boris'i Azayistlerin eline bırakmakla Edward'ın bir düşüncesizlik etmiş olmasından korkuyorum. Nasıl önlemeli bunu yapmasını? Her varlık kendi yasasına göre davranır. Edward'ın yasası da durmamacasına deney yapmaya yöneltiyor kendisini. Kuşkusuz iyi yürekli ama başkalarının iyiliği için çıkar duygusuyla davrandığını görmeyi yeğe tutardım çoğu zaman. Çünkü ona yön veren iyilik, acımasız da olabilecek bir merakın arkadaşından başka bir şey değil genellikle. Azayis pansiyonunu bilir. Orada şu bunaltıcı ahlak ve din çatısı altında ciğerlere çekilen marazlı havayı da bilir. Onu ne örselenmelerle karşı karşıya bıraktığını önceden görmesi gerekirdi. Ama yaşlı Azayis'in sertliğinin çocuğun köksüz saflığını koruyacağını, güçlendireceğini, destekleyeceğini göz önüne alıyor yalnız. Hangi safsatalara kapılıyor böyle? Herhalde şeytan fısıldıyor onu bunları. Öyle ya, bunlar başkasının ağzından çıksa dinlemezdi. Edward birçok kez sinirlendirdi beni. Örneğin Duvia'dan söz ettiği zaman. Hatta kızdırdı bile. Umarım bunu fazla belli etmemişimdir ama şimdi pekala söyleyebilirim. Laura'ya karşı kimi zaman mertçe olan davranışı, kimi zaman da ayaklandırıcı gibi geldi bana. Edward'a hoşuma gitmeyen şey kendisini haklı bulmak için çıkardığı nedenler. Şimdi de ne diye Boris'in iyiliğini düşündüğüne inandırmaya çalışıyor kendini? Başkalarına yalan söylemek neyse hadi ama kendi kendine yalan söylemek. Bir çocuğu boğan sel ona su verdiğini ileri sürebilir mi? Yeryüzünde soylu, mert, hatta çıkardan uzak eylemler bulunduğunu yadsımıyorum. Yalnız her güzel nedenin altında çoğu zaman kendisinden aşırıldığı sanılan şeyden kazanç sağlamasını bilen, becerikli bir şeytan gizlendiğini söylüyorum. Kişilerimizin her birini bir yere dağıtan bu yaz mevsiminden yararlanalım da rahat rahat inceleyelim onları. Üstelik öykümüzün orta yerinde gidişinin yavaşladığı, Hemen sonra akışını hızlandırmak üzere yeni bir hız alır gibi olduğu yerdeyiz. Bernard bir olaylar dizisinin yönetimini yüklenemeyecek kadar genç daha. Boris'i korumayı üzerine oluyor. Olsa olsa gözetler onu. Bernard'ın değiştiğini önceden gördük. Tutkular daha da değiştirebilir kendisini. Bir defterde birkaç tümce buldum. Daha önce onun hakkında düşündüklerimi belirtmek için yazmıştım bunları. Bernard'ın öyküsünün başında onun davranışı gibi aşırı bir davranıştan sakınmam gerekirdi. Sonraki eğilimlerine göre yargılanırsa bütün kargaşa erzakını bu davranışta tüketmiş gibi geliyor bana. Oysa bunlar uygun geldiği gibi aile baskısı altında yeşermelerini sürdürseydi ayakta kalabilirdi. Bundan sonra bu davranışın tepkisi sanki inancası içinde yaşadı. Edindiği ayaklanma ve karşıtlık alışkanlığı kendi ayaklanmasına karşı ayaklanmaya yöneltiyor onu. Hiçbir kahramanım ondan fazla düş kırıklığına uğratmazdı beni. Öyle ya, hiçbir kahramanım onun kadar umut vermemişti bana. Belki de fazla erken bıraktı kendini eğimine. Ama bunu daha şimdiden fazla doğru bulmamaya başladım. Ona hala güvenmek gerek sanıyorum. Büyük bir yiğitlik ona hız veriyor. Bir erkeklik, bir güç seziyorum onda. Haksızlık karşısında dikleşebilir. Biraz fazla dinliyor kendini ama bu biraz da iyi konuştuğu için. Kolaylıkla belirtilebilen duygulardan sakınırım. Çok iyi bir öğrencidir Bernard ama yeni duygular öğrenilmiş kalıplara kolay kolay akmaz öyle. Azıcık buluşu olsa kekelemek zorunda kalırdı. Çok okudu, çok şey tuttu aklında. Kitaplardan öğrendikleri, yaşamdan öğrendiklerinden çok daha fazla. Edouard'ın yanında Olivier'in yerini onun almasını sağlayan değişikliğin içinde uyandırdığı üzüntü de bir türlü dinmiyor. Olaylar iyi düzenlenmedi. Olivier'i seviyordu Edouard. Ne büyük bir özenle olgunlaştırmazdı onu. Nasıl aşk dolu bir saygıyla ona yol göstermez, desteklemez, onu kendi kendine kadar götürmezdi ki? Pasavan bozacak onu, buna kuşku yok. Bu umursamaz çevrelenmelerden daha zararlı hiçbir şey olamaz onun için. Olivier'in kendini daha iyi koruyacağını umuyordum ama yumuşak yaratılışlı. Pohpohlanmalara da dayanamıyor. Her şey başına vuruyor. Üstelik Bernard'a yazdığı mektuptaki kimi belirtilere bakarak biraz kuruntulu olduğunu anlar gibi oldum. Şehvet, kızgınlık, kuruntu, bütün bunlar nasıl da egemenlik altına alıyor onu. Edouard onu gördüğü zaman iş işten geçmiş olacak, bundan korkuyorum. Ama yaşı genç daha, umut etmekte hakkımız. Pasavan. Hiç sözünü etmemek daha iyi değil mi öyle? Bu türlü insanlar herkesten daha zararlıdır ama herkesten daha çok alkışlanırlar. Lady Griffith gibi kadınları saymazsak elbet. Ne yalan söylemeli, ilk zamanlarda ben de az önemsemiyordum bu kadını. Ama hatamı çabuk anladım. Böyle kimseler kalınlıktan yoksun bir kumaştan biçilmişlerdir. Amerika bol bol çıkarıyor böylelerini. Ama bu türlü kimseler yetiştiren tek memleket Amerika değil. Servet, kafa, güzellik her şeyleri var gibidir. Bir ruhtan başka her şeyleri. Vincent da pek yakında bunu anlayacaktır kuşkusuz. Hiçbir geçmişin, hiçbir borcun ağırlığını duymazlar. Yasasız, öndersiz, kuşkusuzdurlar. Özgürdürler, kendiliğindendirler. Romancıyı umutsuzluğa düşürürler. Romancı ancak değersiz tepkiler koparabilir bunlardan. Umarım Lady Griffith'i uzun zaman görmeyiz. Vincent'ı elimizden aldığı için üzgünüm. Vincent daha çok ilgilendiriyordu beni. Ama onunla düşüp kalktıkça bayağı alışıyor. Bu kadın onu istediği yöne çevirdikçe başlıca niteliklerini yitiriyor. Yazık, oldukça güzel yanları vardı. Gene bir öykü uyduracak olursam artık yalnız çelik yaratılışlar, yaşamın körletmek şöyle dursun büsbütün keskinleştirdiği kişiler barındıracağım içinde. Laura, Duvier, Laperouse, Azaïs. Ne yapmalı bütün bu insanlarla? Hiç de aradığım yoktu onları. Bernard'la Olivier'i izlerken yolumun üstünde buldum. Ne yapayım, oldu işte. Bundan böyle onlara bağlıyım. 3. Bölüm. Paris. Daha birkaç güzel yeni bölge incelemesi yazıldığı zaman, o zaman ama yalnız o zaman, veriler bir araya getirilip inceden inceye karşılaştırılacak, böylelikle bütün sorunu yeniden ele alınabilecek, yeni ve kesin bir adım atılabilecektir. Başka bir yol tutmak, basit ve kaba 2-3 düşünceyle bir tür acele gezintiye çıkmak olur. Çoğu durumlarda özeli, bireyseli, kurala aykırıyı, kısacası en ilginç olanı atlamak olur. Lucien Febvre, Yeryüzü ve İnsan Evrimi. 1. Paris'e dönmek hiç de zevk vermedi ona. Flaubert, Duygusal Eğitim. Edouard'ın Günlüğü. 22 Eylül. Sıcak, sıkıntı. 8 gün erken döndüm Paris'e. Acelem çağrıdan önce getirecek beni hep. Çabadan çok merak, zamanından önce yapma isteği. Susuzluğumla hiçbir zaman uyuşamadım. Boris'i büyük babasına götürdüm. Bir gün önce kendisini haberdar etmeye giden Sofroniska Madame Laperouse'un yaşlılar evine girdiğini bildirmişti bana. Zili çaldıktan sonra ilk baş başa kalışta hazır bulunmamanın daha saygılı olacağını düşünerek sahanlıkta kalmıştım. Yaşlı adamın teşekkürlerinden korkuyordum. Daha sonra çocuğu sorguya çektim. Hiçbir şey koparamadım. Sofroniska'yı gene gördüm. Kendisiyle de fazla konuşmadığını söyledi bana. Bir saat sonra kararlaştırıldığı gibi onu almaya gittiği zaman bir hizmetçi açmış kapıyı. Sofroniska yaşlı adamı bir dama partisi başında oturur bulmuş. Çocuk da odanın öbür ucunda bir köşede somurtuyormuş. Tuhaf, dedi. Laperouse çok perişan bir durumdaydı. Eğlenir gibiydi. Ama birdenbire bıkıverdi. Korkarım biraz sabırsız. Onları uzun zaman yalnız bırakmak hataydı. 27 Eylül. Bu sabah Odeon'un altında Molinier'e rastladım. Pauline ile George 2 gün sonra dönecekler ancak. Dünden beri yalnızmış Paris'te. Molinier de benim kadar sıkılıyorsa beni görünce çok memnun davranmasında şaşılacak bir şey yok. Gittik, birlikte yemeği kararlaştırdığımız öğle yemeğine kadar Lüksemburg'da oturduk. Molinier eğlendirici bir tavır takınıyor benim yanımda. Hatta fazla açık saçık şeyler söylüyor. Bir sanatçı böylesinden hoşlanır sanıyor kuşkusuz. Bir de hala genç görünmek kaygısı var. Aslında bir tutkuluyum ben, dedi bana. Şehvet düşkünü bir adamım demek istediğini anladım. Güzel bacakları olduğunu söyleyen bir kadına nasıl gülümsenirse öyle gülümsedim. Bundan hiç kuşkum olmadı inanın anlamına gelen bir gülümsemeyle. Bugüne kadar yalnız yargıç yanını görmüştüm onun. En sonunda insan da aralıyordu kisvesini. Olivia'dan söz açmak için foyada sofraya oturmamızı bekledim. Geçenlerde arkadaşlarından birinden ondan haber aldığımı, Korsika'da Comte de Passavant'la yolculuk ettiğini öğrendiğimi söyledim ona. Evet, Vincent'ın bir dostu. Onu da yanında götürmeyi önermişti. Olivia bakalaryasını oldukça parlak geçtiği için annesi onu bu zevkten yoksun bırakmamak gerektiğini düşündü. Bir yazın adamı bu Comte de Passavant, herhalde tanırsınız. Kitaplarını da kendisini de pek sevmediğimi saklamadım ondan. Meslektaş yargıları bazı biraz ağır olur diye yanıt verdi. Kimi eleştirmenlerin gökleri çıkardığı son romanını okumaya çalıştım. Fazla bir şey bulamadım ama biliyorsunuz ben bu işin adamı değilim. Sonra ben Passavant'ın Olivia üzerinde yaratabileceği etki hakkında korkularımı belirtince de sözlerini geveleye ''Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu yolculuğu uygun bulmuyordum.'' diye ekledi. Ama belirli bir yaştan sonra çocukların elimizden kaçtığını göz önüne almak gerek. Kuraldandır, hiçbir şey gelmez elden. Pauline üzerlerine eğilip durmak ister, bütün anneler gibi. Ama sıkıyorsun oğullarını, onları rahat bırak. Sorularınla sen kışkırtıyorsun onları derim bazı. Çocukları öyle uzun zaman göz altında tutmanın hiçbir şeye yaramayacağı düşüncesindeyim. Önemli olan ilk eğitimin onlara birkaç iyi ilke aşılamasıdır. Önemli olan her şeyden önce benzeyecekleri bir kimse bulunmasıdır. Biliyor musunuz dostum, soya çekim her şeyi yener. Hiçbir şeyin düzeltemediği kötü insanlar vardır. Adanmışlar deriz bunlara. Bunları sıkı tutmak zorunludur. Ama karşımızda iyi yaratılışlar varsa dizginleri gevşetebilirsiniz. Ama Olivia'nın götürülmesine razı olmadığınızı söylüyorsunuz, dedim. Maha benim rızam, benim rızam, dedi tabağına eğilerek. Bazı benim rızamı hiç beklemiyorlar. Ailelerde hatta en iyi uyuşanlarında bile kararı her zaman koca vermez. Siz evli değilsiniz, bu sizi ilgilendirmez. Kusura bakmayın ama ben de romancıyım, dedim gülerek. Öyleyse bir adamın yuları karısının eline vermesinin her zaman zayıf yaratılıştan ileri gelmediğini anlamışsınızdır kuşkusuz. Pohpohlar gibi bir tavırla, gerçekten de bazı sert hatta yetkili insanlar vardır ki evlerinde kuzular gibi uysal olurlar, dedim. Bu da neden ileri gelir bilir misiniz, dedi. 9 bir koca karısına boyun eğdi mi bağışlattırtacağı bir şey vardır. Erdemli bir kadın her şeyden bir üstünlük payı koparır. Erkek bir an sırtını eğmeye görsün, kadın hemen omuzlarına sıçrar. Dostum, bazı zavallı kocaların durumu çok acıklıdır. Gerçekten erdemlerinin bize nelere mal olacağını bilmez tertemiz eşler isteriz. Dirsekler masanın üstünde çene avuçlarda Molinier'i seyrediyordum. Zavallı adam dert yandığı bükük duruşun bel kemiğine ne kadar doğal geldiğinin farkında bile değildi. İkide bir alnını kuruluyor, bir oburdan çok bir pisboğaz gibi yiyor, her şeyden çok da ısmarladığımız eski Burgoyne şarabını beğenir görünüyordu. Dinlenildiğini, anlaşıldığını, üstelik de öyle düşünüyordu kuşkusuz. Haklı görüldüğünü duymanın mutluluğu içinde giz üstüne giz döküyordu. Bir yargıç olarak diye sürdürüyordu. Kocalarına ancak gönülsüzce razı olanlarını tanıdım. Gene de zavallı adam kısmetini başka yerde aradı mı kızarlar. Yargıç geçmiş zamanla başlamıştı tümcesine. Ama koca yatsınmaz bir kişisel dönüş içinde şimdiki zamanla bitiriyordu. İki lokma arasında bir özdeyiş yumurtlarcasına ''Başkasının istekleri paylaşılmayınca aşırı görünür.'' diye ekledi. Şarabı başına dikip epeyce içti. Sonra ''Bu da size bir kocanın evinin yönetimini nasıl elden kaçırdığını açıklar sevgili dostum.'' dedi. Sözlerinin görünüşteki tutarsızlığı altında yenilgilerinin sorumluluğunu karısının erdemi üzerine yüklemek istediğini fazlasıyla anlıyordum. Bu kukla gibi parçalanmış yaratıklar yüzlerinin kopuk öğelerini birbirlerine bağlı tutmak için bütün bencilliklerini de seferber etseler fazla gelmez diyordum içimden. Kendilerini azıcık unutuverseler parça parça olup gidiverirlerdi. Susuyordu. Uzun bir devir tamamlamış bir makineye yağ boşaltır gibi bir iki düşünce boşaltmak gereksinimini duydum. Gene onu konuşturmak için. Bereket versin ki Polin akıllıdır dedim. Kuşkusunu ortaya koyacak kadar uzayan bir evet çıktı ağzından. Sonra da ama gene de anlamadığı şeyler var. Dedi. Bir kadın ne kadar akıllı olursa olsun bilirsiniz ki öte yandan ben de pek becerikli davranmadım doğrusu. İşin daha ileri gitmeyeceğini sandığım, buna kendim de inandığım bir sırada ona küçük bir serüvenden söz etmeye başlamıştım. İş daha da ileri gitti. Polin'in kuşkuları da öyle. İçine kuşku düşürmekle yetmedim. Gizlemem, yalanlar söylemem gerekti. Dilini tutmamanın sonu budur işte, ne yaparsınız? Güvenli bir yaratılıştayım. Ama Polin de müthiş kıskanç. Ne kurnazlıklar etmek zorunda kaldım bilemezsiniz. Çok eskiden mi geçti bunlar diye sordum. Aşağı yukarı 5 yıldır sürüyor. Onu iyice yatıştırmıştım öyle sanıyorum ama her şey yeniden başlayacak. Bir düşünün, önceki gün eve dönünce ikinci bir pomar istesek mi? Ben istemem. Belki küçük şişeleri de vardır. Sonra dönüp uyuyacağım, sıcak dokunuyor bana. Ne diyordum? Önceki gün eve dönünce bazı kağıtları yerleştirmek için sekreterimi açınca bir de ne göreyim? Şeyin, yani sözü geçen kimsenin mektuplarını sakladığım çekmece boş. Elbette bal gibi anlıyorum ne olduğunu. 15 gün kadar oluyor. Polin meslektaşlarından birinin kızının düğünü için George'la birlikte Paris'e gelmişti. Benim düğünde bulunmama olanak yoktu. Hollanda'daydım biliyorsunuz. Hem sonra böyle törenler daha çok kadın işidir. Bu boş dairede işsiz kalınca düzeltmek bahanesiyle, kadınlar nasıldır bilirsiniz, biraz meraklıdırlar her zaman, araştırmaya başlamış olacak. Yol kötülük düşünmeden, suçlamıyorum onu. Ama Polin her zaman kör alası bir yerleştirme gereksinimi duymuştur. Bütün kanıtlar elinde şimdi. Ona ne diyeyim istiyorsunuz? Kızcağız adına seslenmiyorsa da böylesine tutkun bir aile. Düşünüyorum da alacağım... Adamcağız giz dökme içinde bocalayıp duruyordu. Alnını sildi, yelpazelendi. Ben ondan çok daha az içmiştim. Yürek ısmarlama acımalara yer vermez. Yalnız tiksinti duyuyordum ona. Onu aile babası, Olivia'nın babası olduğunu düşünmek zoruma gidiyorsa da mazbut, dürüst, kendi halinde bir kenter olarak kabul ediyordum. Aşıklığına gelince ancak gülünç olarak canlandırıyordum kafamda. Her şeyden önce de sözlerinin, yüz devinilerinin beceriksizliği, bayağılığı rahatımı kaçırıyordu. Yüzü de sesi de anlattığı duyguları belirtmek için yaratılmamış gibi geliyordu bana. Alto sesi vermeye kalkan bir kontrbas diyeceği gelirdi insanın. Çalgısı falsolardan başka bir şey çıkaramıyordu. George'un da yanında olduğunu söylüyordunuz. Evet, evet, onu yalnız bırakmak istememişti. Ama Paris'te hep burnunun dibinde değildi elbet. Dostum, 26 yıllık evlilik yaşamımızda onunla en ufak bir kavgam, en ufak bir tartışmam olmadığını söylesem size. Bu hazırlananı düşünüyorum da. Öyle ya, Polin 2 güne kadar dönüyor. Neyse, başka şeyler konuşalım. Ben sana ne dersiniz? Monaco prensi, bir deniz gezisi. Pes vallahi. Nasıl, bilmiyor muydunuz? Evet, Asores taraflarında İskandillerin balık avlarının başında bulunacak. Bakın işte onun için kaygılanmak tümden yersiz. İnanın bana, tek başına da ilerleyecektir yolunda. Sağlığı tümüyle düzeldi. O akıl onda olduktan sonra şan şeref yolunda olduğuna inanıyorum. Comte de Posavan onu karşılaştığı insanların en dikkate değerlerinden biri saydığını saklamadı benden. Hatta en dikkate değeri diyordu. Ama büyütme payını düşmek gerek. Yemek bitiyordu. Bir sigara yaktı. Size Olivier'in durumu konusunda bilgi veren dostunun kim olduğunu sorabilir miyim? Çocuklarımın düşüp kalktığı kimselere son derece önem veririm. Buna fazla dikkat edilmez kanısındayım. Bereket versin ki benim çocuklarımın yalnız en iyilerle düşüp kalkmaya doğal bir eğilimleri var. Baksanıza Vincent Prince'le, Olivier Comte de Passavant'la. George da Hulgat'ta küçük bir sınıf arkadaşı, bir genç adamanti buldu. O da kendisiyle Vedel Azayis pansiyonuna gelecek. Güvenilir bir çocuk. Babası Korsika senatörü. Ama gene de sakınmak gerek. Olivier'in çok iyi aile çocuğu gibi görünen bir arkadaşı vardı. Bernard Profitandieu adında biri. Baba Profitandieu'nun meslektaşım olduğunu da söylemeliyim size. Dikkate değer, ayrıca saygı duyduğum bir adam. Ama aramızda kalsın bu. Adını taşıyan çocuğun babası olmadığını öğrendim işte. Ne dersiniz buna? Bana Olivier'den söz eden de Bernard Profitandieu'nun ta kendisi, dedim. Molinier sigarasından derin derin soluklar çekti. Kaşlarını çok yukarı kaldırdı. Alnı kırışıklıklarla kaplandı. Olivier bu çocukla fazla düşüp kalkmasa daha iyi olur. Üzücü bilgiler edindim hakkında. Pek de şaşırtmadı bunlar beni. Bu üzücü durumlarda doğmuş bir çocuktan iyi şeyler beklememek gerektiğini bilmemiz gerekir. Yasal olmayan bir çocuğun büyük nitelikleri, hatta erdemleri olamayacağından değil, ama kargaşalık ve dik kafalılığın meyvesi ister istemez kargaşa tohumları taşır içinde. Evet dostum, olacak olan oldu. Genç Bernard hiç girmemesi gereken aile ocağını birdenbire bırakıverdi. Emil Ojiye'nin dediği gibi, kendi yaşamını yaşamaya gitti. Kim bilir nasıl, kim bilir nerede. Zavallı Profitandieu kendi ağzıyla anlattı bana bu işi. İlkin son derece üzgün görünüyordu. Bu konuyu bu kadar dert etmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştım ona. Uzun sözün kısası, bu çocuğun gidişi her şeyi düzene sokuyor. Karşı çıktım. Bernard'ı inceliğine, dürüstlüğüne güvence verecek kadar iyi tanıdığımı, söylemeye ne hacet valize öyküsünü açmadım elbet, söyledim. Ama Molinier hemen yerinden sıçrayarak, ''Anlaşıldı, size daha fazlasını anlatmam gerekiyor.'' dedi. Sonra öne doğru eğilerek alçak sesle, ''Meslektaşım Profitandieu'nun omzuna aslında olduğu kadar sonradan çıkabilecek dedikodular ve sonuçlar bakımından da son derece tehlikeli, huzur bozucu bir işin kovuşturmasını yapma görevi yüklendi. Akıl almaz bir iş bu, inanmak istemiyor insan. İşin içinde gerçek bir fuhuş kurumu, bir iğrenç sözcükler kullanmak istemem, bir çayhane diyelim. Bunun asıl rezil yanı şu ki buradaki salonlara gelip gidenler çoğunlukla, hatta neredeyse tümüyle daha çok genç lise öğrencilerinden oluşuyor. Söyledim ya, inanılır şey değil.